Ayrım 4, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 37. Hava kararmak üzere, arama bitti gibi. CD, DVD üzerine para fatmadım. Çünkü işlerinde ne olduğunu seyretmeden bilemem dedim. Seyrettirmediler, bazılarını aldılar. Sadece bilgisayar kopyalarının, imajların alımı sürüyor. Daha da sürecek gibi. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal geldi. Eve girerken zorlanmış, polisler izin vermek istememişler. Bilmiyordum, komşummuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini getirdi, teşekkür ettim. Ne diyorsunuz diye sordu. Ergenekon sürecinin hangi maksatla başladığını bilen ender gazetecilerden biriydim. Hürriyet'te son iki kitabımda, o da TV'de çok yazdım. Ama insanlar öyle kolay inanmıyorlar. Aslında herkes, hepimiz Ergenekon'a inanmak istedik. Devlet içindeki pisliği kaldırıp atsın istedik. Suikastçılar, provokasyon tertipçileri bulunsun istedik. Faili meçhul cinayetler aydınlansın istedik. Gladio ortaya çıkarılsın istedik. Bunları kim istemez? 25 yıllık gazetecilik hayatım bunları yazmakla geçti. Kaç gazeteci vardı benim gibi bu karanlık odakların ortaya çıkarılması için çaba sarf eden? Halk karanlık olayları gerçekleştirenlerin tek tek yakalanıp yargıya hesap vereceğine inandı. Sonuç, koca bir hiç. Çünkü bu bir yalandı ve maalesef bir avuç insan dışında herkesi inandırdılar, aldattılar. Göz göre göre bir çocuğu kandırır gibi yaptılar bunu. Ergenekon bir terör örgütü adı değildi, bir intikam aracıydı. AKP'ye, cemaate, kim muhalifse zindana atıldı. Üstelik doğru dürüst bir kanıt aranmaksızın delil imal edilerek insanların iyi niyetlerini sömürdüler. Oysa Gladio yine sahnedeydi. Yeni bir Türkiye dizayn etmek istiyorlardı. Orta Doğu'da koçbaşı misyonu yapılacak bir Türkiye. Oyun bozanlar Silivri'ye atılmalıydı. Kah gazeteci, kah aydın, kah asker. Sırbistan'da, Gürcistan'da, Ukrayna'da yapılanların benzeriydi aslında tüm bunlar. Bu kez büyük oyunun piyonu cemaatti. Polisiyle, savcısıyla, gazetecisiyle, yazarıyla, politikacısıyla cemaat yetiştirmesi altın nesildi. Cemaatin büyük ideali, altın nesil projesi büyük bir suça dönüştürüldü. Yoksul ailelerin soylu ruhlu çocuklarından günahkarlar yarattılar. Kör bir gücün piyonu yaptılar. Kötülüğün simgesi haline getirildiler. Evet, sizin hayat deneyiminiz başkasının tecrübesi olmuyor. Acı gerçek bu. Herkes yaşayarak kendi tecrübesiyle öğrenecek bu pis tezgahı, kumpası. Küstah bir cahilliğin, zihniyet zorbalığının müfrezesi cemaatin neler yaptığını umarım insanlar başlarına gelmeden öğrenir. Şimdi yeni kurbanlar bizlerdik. Biz habercilikte inat eden gazeteciler, o da TV'ciler. Milletvekili Çetin Soysal'a çok bilinen Nazi Almanya'sındaki rahip hikayesini anlattım. Komünistler, sendikacılar, demokratlar, sanatçılar alınıp götürülürken rahip Niemöller hiç sesini çıkarmamıştı. Bir gün Naziler onu da almaya geldiklerinde çevresinde tepki gösterecek kimseyi bulamadı. Faşizmdi işte bu. Sanılıyor ki despot yönetimler sadece askeri darbelerle iktidara gelir. Hayır, seçimle de gelebilir. Türkiye'de kimi çevrelerin dayatmasıyla sadece araca bakıp sonucu görmek istemediler. Oysa dün askere yaptırılan, bugün cemaat eliyle polise, savcıya, hakime yaptırılıyordu. Özellikle son 4 yıldır yazılarımla bunu anlatmaya çalıştım. Son 2 kitabımda Mussolini, Hitler gibi nice örnekler sıraladım tarihten. Ne derece faydalı oldum bilmiyorum. Evet, şimdi hedefte ben vardım, o da TV vardı. Milletvekili Çetin Soysal'ı uğurladım. Polisler acıkmıştı. Dışarıdan lahmacun sipariş ettik, getirildi. Hatice Hanım saatlerdir koşuşturmaktan yoruldu artık. Ama hala hastalığımın derdinde. Bir şeyler yedirmek istiyor. Yarım lahmacun yiyebildim, biraz da yoğurt. İlaçlarımı içtim. Suyu bile güçlükle içebiliyorum. Bilgisayar hard disk imajlarının alımı bitmek üzereymiş. Artık emniyete gitmek için hazırlık yapmalıyım. Nezaret soğuktur, sıkı giyinmeliyim. Polis eşliğinde yatak odama gittim, üst üste kazak giydim. Çocuklar üşürse onlara da veririm diye düşündüm. Deneyimliyim. Ayakkabıların bağcıklarını alıyorlar. Bağcıksız bir çizmeyi ayağıma geçirdim. İçimden yoksa diyorum, dışarıda onca kamera, fotoğraf makinesi var, şık mı görünmeliyim? Kamuoyuna kıyafetle mesaj mı vermeliyim? Aksilik, sakallarım da ne uzadı. Bir haftadır kuaföre gideyim diyordum. efendi bir imajım olmayacak. Ne yapalım? Önce sağlık. Pek sevmediğim içi kürklü paltomu yanıma aldım. Hazırım. Polisler de hazır. Beni alacak otomobilin tam evin önüne gelmesini bekliyoruz. Dışarıda olağanüstülük var. Kalabalık. Sesler duyuyorum. Gazeteciler hazırlık yapıyor. Polislerle dışarıda demeç filan vermeyeceğim ama kimse koluma girmesin, eliyle başımı eğmesin, kimse beni yakalayıp götürüyormuş görüntüsü vermesin pazarlığı yaptım. Anlaştık ve o an evden çıktık. Onlarca kamera ışığı altındayım. Yıllardır hep kamera arkasında duran, bir yıldız gibi parlayıp sönen şöhreti elinin tersiyle itekleyen ben, şimdi onlarca kameranın önündeyim. Bağırış çağırış arasında sadece bir ses duydum. Soner Bey, terör örgütü mensubu iddiasıyla gözaltına alındınız. Ne diyorsunuz? Dakika bir, gol bir. Bu soruyu yandaş medya soruyor. Amaç benim ne yanıt vereceğim değil. Amaç bu soruyu ekranında vererek benim terörist kimliğimi kamuoyunun bilincine şırınga etmek. Bu zalimliğe karşı tek müttefikim olacak zaman. Polis otosuna binmemle hareket etmesi aynı anda oldu. Birkaç dosta el sallayabildim. Ne hızlı sürüyor arabayı, niye acaba? Yolda hiç konuşmadık. Trafik her daim olduğu gibi keşmekeş. İnsanlar telaşla bir yerlere gidiyor. Benim yolumun durağı belli. Saat 18 suları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Polis otomobili Vatan Caddesi üzerindeki emniyetin alt katındaki garaja yine hızla girdi. Nezarethanenin önündeki bir yerde üst araması yapıldı. Cebimdeki param, kimliğim ve ilaçlarım alındı, kayda geçirildi. Sabahtan beri birlikte olduğumuz genç polis memuru Muhammed beni teslim etti. Nezarethane görevlisi polislerle hücreye yürümeye başladık. Endişeliydim. Çünkü çocukluğumdan beri klostrofobim, yani kapalı ortam korkum var. Küçücük hücrede ne yapacağım, nefes alabilecek miyim? Nezarethane deposuna uğradık önce. İki battaniye ile iki küçük su aldım. İnsan beyni işte. Elektrik işkencesinin insanı ne çok susattığı geliyor akla. Ve işte hücrenin önüne geldik. Oh be, eskiden olduğu gibi 10 metrekarelik demir kapılı hücre değil burası. Demir parmaklıklar var, dayanabilirim. Nezaret polisi kapıyı üzerime kilitleyip gitti. Hemen Barış diye bağırdım. Bakalım ikisi de gelmiş mi? Barış Terkoğlu, Soner abi diye yanıt verdi. İyiymiş. Barış Pehlivan'dan ses yok. Bu arada polis koşarak geldi, rica etti. Konuşmak, bağırmak yasak. Battaniyenin birini yerdeki plastik kaplı yatağın üstüne serdim. Diğerini yastık yaptım. Battaniyeli yastığımın üzerine de kazağımı koydum. Paltomu da üzerime çektim. Ah, bir de kitap olsaydı. Tam karşımda kamera gibi bir şey var, izliyorlar demek. Tek isteğim var, kitap okumak. Her fırsatta polislerden kitap istemeye başladım. Onlar da veremeyeceklerini, yasak olduğunu söylediler hep. Demek 4 gün boyunca bu hücrede kitapsız yaşayacağım. Zaman nasıl geçer? Boşluk can sıkıcı. 4 koca gün. Olsun, ne yapalım? Felaketler insanı yıkılmaz yapar, çaresizliğin getirdiği soğukkanlılık insan iradesini çelikleştirir. Ve bir süre sonra sürprizle karşılaştım. Nezarethanedeki görevler ellerinde kitaplarla geldiler. Okumak için birini seçebilecektim. Alamut Kalesi, Melekler ve Şeytanlar gibi kitaplar vardı. Jean Cormier'in Che Guevara'nın biyografisini anlatan kitabını aldım. Benim için inanılmaz bir olaydı. Emniyet müdürlüğündeyim ve kitap okuyacağım. Üstelik Ç. Ancak bir uyarıları vardı. Diğer göz altında bulunanların kitap okuduğumu görmemeleri gerekiyordu. Yani gizli okumalıydım. Polisle işbirliği yaptım. Fakat hücrem tuvaletin karşısında gelen giden çok. Her seferinde kitabı montun altına saklamak zorunda kalıyorum. Komik bir durum. Polisle işbirliği yapıp göz altında olan diğerlerini aldatıyorum. Bir de insanoğlu bulmaya görsün. Hücrede ışık kötü, zor okuyorum. Sorunu çözdük, hücrem değişti. Daha aydınlık bir hücreye götürüldüm. Ç'yi okumak o kadar iyi geldi ki anlatamam. Hücrede hiç yalnız değilim artık. Nefes almadan okumaya başladım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Nezarethanede 10 ve 17'de 2 kez yemek veriliyormuş. Emniyete geldiğimde saat 17'yi geçtiği için yemek alamamıştım. Saat geç olmasına rağmen polis yemeğimi getirdi. Okumaya ara verdim. Hala hastayım. Yemek yemeliydim. Sadece yoğurttan 3-4 lokma alabildim. Su içtim. Yiyemiyorum. Ağzım çok acıyor. Sonra tekrar yatağa uzanıp uykuya geçtim. Gün hayli kötü, yıpratıcı, yorucu geçti. Biz Nazım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif'in şiirleriyle büyüdük. Dilimde hep aynı şiir vardı nezarette. Hatırladığım kadarıyla şöyle diyordu Ahmet Arif: "Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni." Gençlik yıllarımda ne zor ezberlemiştim bu şiiri. Yine satır atladım mı acaba? Olsun, iyi geldi. Biliyorum ki zaman geçer. Önemli olan güç dönemlerde insanın kendisine saygısını yitirecek davranışlara girmemesidir. İnsan bu zorlu sürece girdiği gibi yine onuruyla çıkmasını bilmelidir. Gün ola, devran döne, gözlerimi kapadım. İkinci gün, 15 Şubat 2011, Salı. Saat kaç bilmiyorum, ne kadar süre uyudum. Yanımda kitap olması beni rahatlatıyor, kaldığım yerden okumaya başladım. Ç ile Latin Amerika topraklarında dolaşıyorum. Arkadaşıyla cüzzam hastalarının bulunduğu, toplumdan tecrit edilmiş bir kampa gidiyor. Ç yeni doktor, hastalarla ilgileniyor, tedavilerine yardımcı oluyor. Hastalığın bulaşıcı olmadığını göstermek için onlara dokunuyor, dans ediyor, futbol oynuyor. Aklıma Türkan Saylan Hoca geldi. Türkiye'de cüzzam hastalığıyla mücadele eden ilk hekimdi. Hastalığın ortadan kalkmasında ne büyük emeği vardı. Profesör Doktor Türkan Saylan da Ergenekon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanıp cezaevine konulacaktı. Polisler evinde arama yaptılar. Baktılar ki çok hasta, fazla ileri gitmediler. Zaten kısa bir süre sonra da vefat etti Türkan Saylan. Benimle birlikte gözaltına alınan, biraz ilerideki hücrede kalan Barış Pehlivan da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alarak okumuş binlerce öğrenciden biriydi. ÇYDD sayesinde orta öğrenimini bitirmişti. Gazeteci olmak istemişti. Üniversite giriş sınavı sonucunda ilk tercihini kazanmıştı. Artık İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. Üniversite birinci sınıfta bursun devamı için tekrar ÇYDD'ye başvurmuş, kabul edilmişti. Bir gün fakültenin panosunda ÇYDD'nin bir ilanını gördü. ÇYDD Köy Kent Gençliği El Ele adlı projesi için İstanbul'daki tüm üniversite öğrencilerine çağrıda bulunuyordu. İstanbul'dan 9 üniversite öğrencisiyle birlikte Van'ın Özalp ilçesine gitti. Oradaki çocuklara 10 gün satranç oynamayı öğretti. 2002 yılının yazı. Ve eşi Aysel ile orada tanıştı. Aysel de İstanbul'dan Van'a giden üniversite öğrencilerinden biriydi. Barış'la 2005 yılında hazırladığımız CNN Türk'te yayınlanan Paranın Seyir Defteri belgeseli sayesinde tanıştık. Belgeselin asistanlığını yaptı. Ardından Oradaydım programını birlikte hazırlamaya başladık. Sonra Oda TV'nin genel yayın yönetmeni oldu. Şimdi az ileri hücredeki meslektaşım Barış bize Türkan Saylan'ın mirasıydı. Elbette ki Türkan Saylan Ergenekon sanığı olur. Türkan Saylan Barışları yetiştirdi. Tesadüf mü? Türkan Saylan tıp doktoruydu. Yaşamında Ç'nin izleri vardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptı. Tıpta en zor alanlardan biri olan dermatolojiyi seçti. O yıllarda doktorların bile uzaktan baktığı cüzzam üzerine uzmanlaştı. Türkiye'de dermatoloji alanında uzmanlığı olan 7. kadın akademisyendi. Profesör Saylan cüzzam üzerine çalışarak hastalığın bulaşıcı olmadığını ortaya çıkardı. Cüzzamlılara dokunarak muayene eden, onlara aşağılamadan bakan ilk doktor oldu. Ç ve Türkan Saylan'ın cüzzamla mücadele etme yöntemleri tesadüf olabilir mi? İnsan olmaktır bunun sebebi, insan kalmak. Saat kaç oldu? Herkes hala uyuyor gibi. Yan hücremden biri sürekli öksürüyor, arada bağırıyor. Nihayet nöbetçi polisler geldi, durum anlaşıldı. Madde, kokain bağımlısı, kriz geçiriyordu. Alıp doktora diye götürdüler. Bu olayın ardından iki kişi hücreden hücreye bağırarak konuşmaya başladı. İngilizce konuşuyorlar. İnsan ticareti yaparken yakalanmışlar. Teröristle organize suçları aynı nezarethaneye koymuşlar aslında. Ergenekon soruşturmalarında emniyet organize suçlar nedense hep faal oldu. Bunun sebebi cemaatin bu birimde güçlü olması mı? Neyse şimdi bunları düşünecek zaman değil. Yattığım yerden doğruldum. Dünden kalan elmayı zorlanarak yedim. Ağzım hala yara içinde. Tekrar Ç'ye döndüm. Beni yine çok uzaklara, Latin Amerika'nın kesik damarlarına götürdü. Çok geçmedi. Sürpriz, Oda TV editörü Ayhan Bozkurt'u gördüm. Polis tuvalete götürüyordu. Demek o da gözaltına alınmıştı. Bilmiyordum, ben üç kişiyi sanıyordum. Üzerinde sadece bir kazak var. Merhaba demeden sordum. Üşüyor musun, üzerin çok ince. Gözleri güldü, beni gördüğüne sevindi. İyi olduğunu, merak etmememi söyledi. Ne çok gülerdik Ayhan'la. Gülüyoruz bu kez gözlerimizle. Tuvalet dönüşü kıskanması için Ç kitabımı gösterdim. Şaşırdı, öyle ya, konforum yerinde, hücredeyim ama gözümde gözlüğüm, elimde kitabım var. Polis sohbete izin vermedi, giderken arkasından bağırdım. Üşüyorsan bir battaniye daha al. Az sonra sabah kahvaltısı dağıtıldı, demek saat 10. Menüde yarım ekmek, üçgen peynir, tereyağı, bal ve küçük su var, pek yiyemedim. Uzanıp tekrar kitaba döndüm. Ç devrim için tekneyle Küba'ya gidiyordu. O an aklıma geldi. Tarihin seyrini değiştiren deniz yolculuklarını Hürriyet gazetesine yazabilirim. Darwin, Kolomb, Magellan, Scott, Pizarro, Mustafa Kemal'i de, bandırma gemisini unutmamak lazım. Nerede olduğumu unutup yine not almak istiyorum. Beynim gözaltını kabul etmiyor, ne tuhaf. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Nezarethane amiri yanında iki görevliyle geldi. Gözlükle nezarethanede bulunmama izin yoktu. Ama sağ olsunlar bir yol bulmuşlardı. Polislerin dinlendiği bir odaya götüreceklerdi. Kitabımı, suyumu ve paltomu alıp misafir odasına gittim. Televizyon açıktı. CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın konuğu gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'tı. Gözaltına alınmamızı konuşuyorlar. Polislerin amiri hemen telaşla televizyonu kapattırdı. Ben de kitap okumaya başladım. Yanımda bana gözcülük yapan genç polis de bir kitap çıkarıp okumaya başladı. Haliç'te Yaşayan Simonlar, Hanefi Avcı'nın kitabı. Zaten kitabı yazmış, bütün bildiklerini anlatmış. Niye cezaevine atılır ki diye sordum. Başına gelecekleri biliyordu. O nedenle yazıp mağdur gösterdi kendini dedi. Demek bu basit uydurulmuş gerekçeye inanıyordu. Tanıyıp tanımadığımı sordu. Yıllar önce bir kere yan yana geldik, bir daha hiç görüşmedik dedim. Pek inanmadı gibi. Niye tanıdığım konusunda bu kadar kesin yargıları vardı, anlamak zor. Öyle ki Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabı çıktığında yandaş medyada bir furya başladı. Kitabı Hanefi Avcı yazmamıştı. Kitabı yazan gazetecilerin kim olduğu konusunda spekülatif haberler çıkmıştı. Benim de adım geçmişti. En komiği ise Yiğit Bulut'un yazdığıydı. Benim yakın arkadaşımmış, bu nedenle yazı üslubumu iyi tanırmış, kitabı ben yazabilirmişim. Habertürk'te Hanefi Avcı'yı kimler kullandı başlıklı yazıda açık açık bakın ne yazdı. Sevgili dostlar, Hanefi Avcı'nın kitabını bir kez daha okuyup bazı arkadaşların yazdığı kitaplarıyla karşılaştırınca tesadüflerin fazla olduğunu gördüm. Tezlerin kurgusu, olayların akış içinde sebep-sonuç kurgusu bazı köşe babalarına ve onların bağlaşık yazarlarına çok benziyor. Hatta daha ilginç bir tespit yapayım. Kitabın adını bile kimin koyduğundan, o arkadaşı çok iyi tanıdığım ve efendi efendi yazdığı kitapların klasik cümlelerinden dolayı eminim. 1 Eylül 2010 Efendi Efendi göndermesi efendi kitabımaydı. Yiğit Bulut gibi tam 32 haber ve yorum yazılmıştı bu konuyla ilgili. Bunu nereden biliyorum? Terörle Mücadele Şubesi 20 Ekim 2010'da savcıya gönderdiği 19.386 sayılı yazıyla bu konunun araştırılması için izin istedi. Savcı kitabın yazılmasıyla Ergenekon'un ilişkisi olup olmadığına dair araştırma izni verdi hemen. Hep aynısı olmadı mı? Önce medyada adınızı geçiriyorlar, ardından operasyonla gözaltına alınıveriyorsunuz. Yeni gazetecilik türü buydu. Ve işin hazin yanı, Hanefi Avcı gibi Yiğit Bulut'u da hayatımda bir kez gördüm, yemek yedik o kadar. Küçük, sıradan amacı için önüne çıkacak her şeyi, herkesi ezip geçmek isteyen, dar görüşlü, acınası Yiğit Bulut'un bilemeyeceği gerçek şu. Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabındaki bilgilere sahip olsam niye Hanefi Avcı adıyla yazayım? Kendi imzamla çıkarırım. Çünkü harika bir gazetecilik olurdu. Mesele bu değildi. Yazdım ya, Kırmızı Pazartesi hikayesi bu. Hedefe konulmuştum. Gazeteci kimlikli kimi polis elemanları kamuoyunu hazırlıyordu. Öyle ki Mehmet Baransu gözaltına alınmamdan kısa süre önce Twitter'da aynen şöyle yazdı. 2011'de gazeteciliği ya Soner Yalçın ya da ben bırakacağım. Bunlar kimin başına ne geleceğini hep bildiler. Hanefi Avcı üzerine genç polisle sohbet sürerken 40 yaşlarında bir polis geldi, sohbete katıldı. Ne kadar rahat konuşuyordu. CHP'nin seçimde nasıl bir politika izlemesi gerektiğini, AKP'nin bazı meseleler üzerine pek gitmediğini söyledi. Arada bir soru yöneltiyordu bana. Anlatıyor, bir soru soruyordu. Anladım. Niye bu odaya getirildiğimi anladım. Niye televizyon kapatıldı anladım. Anladım, sorgudayım. Gizli kamera var mutlaka. Biliyorum, muhtemelen cümlelerim içinden cımbızla birkaçı çekilip özel yetkili medyaya servis edecekler ya da iddianamede kullanacaklar. Fazla mı şüpheciyim? Bazı Ergenekon sanıklarının başına bu tür tertipler geldiğini biliyorum. Odaya götürülmem, Hanefi Avcı kitabı konusu, sonra yetkili bir polisin rahat konuşması, bunlar tesadüf olabilir mi? Yine de sohbete katıldım. Savunduğum, yazdığım tezlerimi tek tek söyledim. Bunları hiç saklamadım zaten, saklamayı da hiç düşünmedim. Ve fakat anlaşılan sohbetten istediklerini alamadılar. Hanefi Avcı'yı yıllardır görmemem işi bozdu belki de. Bilemem, apar topar evim ve Oda TV'den alınan malzemelerin konduğu mühürlü torbaların açılması için beni başka odaya götürdüler. Oda TV'den alınan kasetler, CD, DVD'ler, ajandalar, fihrisler vesaire açılıp sayılıp kayıtlara geçecekti. Odada avukat Tugay Topbaş da vardı. Sarıldık. Başladık sayıma. 3095 DVD kaset, 1906 CD, DVD, 471 mini DV kaset, 21 VHS kaset vardı. Fakat problem çıktı. Oda TV'den alınan kasetlerin bürodaki sayımı ile polis merkezindeki sayımı farklı çıktı. Bir kez daha polislerle birlikte saydık. Kaset sayımında sorun çıkınca orada bulunanlara pek çaktırmadım ama tedirgin oldum. Ergenekon sürecinde CD, DVD, kaset meselelerinde tuhaf olaylar oldu çünkü. Yazdım, ancak bir olayı daha anlatmalıyım ki endişemi daha iyi anlayınız. Polis İşçi Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde yapılan aramada önemli deliller bulunduğunu iddia etti. Polis İşçi Partisi genel merkezinden 1047 adet kaset ve CD aldı. Arama 21 Mart 2008 gece yarısına kadar sürdü. El konulan belgeler 22 Mart 2008'de İstanbul'a ulaştırıldı. Doğu Perinçek'in 23 Mart 2008'de sabah 7.35'te başlayan sorgusunda 1047 kaset ve CD içinden sadece 4 CD'deki bilgi ve belgeler soruldu. Peki 1047 adet kaset ve CD bu kadar kısa sürede nasıl incelendi? Hemen suç unsuru olan bu CD'ler nasıl bulunuverdi? Polisler 1047 kaset ve CD'yi ne kadar çabuk incelemişlerdi. Tıpkı Levent Bektaş'ın 51 no'lu DVD'si gibi. 28 Ocak 2011 tarihli Silivri'deki duruşmada Doğu Perinçek isyan etti. Polisin yaptığı arama tutanağında olmayan, sekreter masasının üzerinde bulundu diye uydurulan o 4 tane yoğun diskten bizi sorumlu tutmaya kalktınız. Ama biz şunu da ispatladık. Bizzat savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in el yazısıyla bu yoğun diskler torbaya konmuştur. Kim koydu onu oraya? Arama tutanaklarında olmayan, bulunamayan tüm 1078 belgenin dışında oraya, o torbaya kim koydu? Ben bunu savunmamda söylediğim zaman savcı Mehmet Ali pek güzel ses çıkarmadı. Sustu, bu benimdir diyemedi. Ne zaman 1,5 ay sonra Nursel Senem dedi ki, bu el yazısını araştırın, suçludur bu. Bu el yazısının sahibi suçludur. Torbanın içine yoğun disk atmıştır. Araştırın deyince 1,5 ay susan Mehmet Ali pek güzel, ertesi gün yüzü kıpkırmızı, efendim sehven. Sehven ne demek? Sehven ne demek? Bu davada her şey sehven, her şey yanlış. Kendisi bu el yazısının ona ait olduğunu itiraf etti. Bu suç değil mi? Dava dosyasına bir savcının torbaya delil imal edip atması suç değil mi? Ve bu belgeli değil mi? Ve Ankara Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla da artık tam anlamıyla sabit olmuş değil mi? Bunu araştırmayacak mısınız? Bakın şimdi bu o kadar ortada ki arama 21 Mart'ta yapılıyor. Belgeler İstanbul'a 22 Mart'ta getiriliyor. Doğu Perinçek'in incelemesi 3-4 yıl sürer. Sen o 12 saat içerisinde nerede inceledin de onların içinden Yargıtay krokisini buldun? 1078 dosyanın içinden ve aynı gün 23 Mart günü Taraf gazetesinde manşet olarak çıkıyor. Nerede inceledin, ne zaman buldun ve ne zaman tarafa verdin ve ne zaman yayınlattın? Tarafa da 22 Mart günü verilmiş olması lazım ki 23 Mart günü yayın yapılıyor. 22 Mart günü daha Ankara'da bu belgeler torbada. Torbanın içindeki belge Taraf gazetesi tarafından yayınlanıyor. Yargıtay'ı havaya uçuracak diye İşçi Partisi'ni suçlamaya kalkıyorlar. Yazdım Taraf'ın bu krokiye kaç gün önceden ulaştığını. Peki bunları kim tertipliyor? Asıl soru bu. Ve bu nedenle şimdi emniyette kaset, CD, DVD sayımında tedirgin oldum. Güvenemiyordum çünkü. Ne yazık ki bu acı süreci iyi biliyorum. İnsanlar nasıl oyuna getirildiklerini, gerçeği açığa çıkarmak için yıllardır uğraşıyorlar. Avukat Serdar Öztürk'ten bahsettim. Levent Göktaş'ın avukatıydı. Aynı zamanda gaziydi. Ergenekon sürecini en iyi bilen isimlerden biriydi. Evinde ve bürosunda ne kadar CD, DVD, flash disk varsa attı, çocuklarının oyun CD'lerini bile. Ancak 4 Haziran'da bürosunda arama yapan polisler 5 sayfalık irticayla mücadele eylem planı belgesi fotokopisini buldular. Başta Nazlı Ilıcak olmak üzere bazı özel yetkili gazeteciler belgenin bilgisayarda bulunduğunu yazdılar. Doğru değildi. 5 sayfalık belge Levent Göktaş'ın soruşturma evrakının bulunduğu 2 mavi klasörün birinden çıkmıştı. İlk 4 sayfası irticayla mücadele eylem planı, diğer 1 sayfası ise İzmir'de bize yardım edecekler diye 5 sayfalık belgeydi. Bir de siyah dolap içinde Genelkurmay Başkanlığından çalınan 300 adet gizli belge bulunmuştu. Gördünüz mü? Ergenekon tezgahını o kadar iyi bilip CD, DVD, flash diskleri atan avukat Serdar Öztürk bu derece gizli belgeleri ofisinde tutmuştu. Ayrıca Öztürk'ün tabancası yoktu ama ofisinde mermiler bulunmuştu. Mizansen öyle kurgulanmıştı. Hani sözüm ona bu fotokopi belgede cemaat evlerine silah mermi bırakıp tutuklanacaklar yazılıydı. Hah, işte mermiler bunu ispat ediyordu. Dipnot. İrticayla eylem planı 4 Haziran 2009'da bulundu. 12 Haziran'da Taraf bunu manşet yaptı. Planın 3. icra, A, planlama ve genel faaliyetler bölümünün 6. maddesini manşete taşıdı. Askeri suç kapsamında yapılacak IŞİD evleri baskınlarında silahlı terör örgütü oluşturmak doğrultusunda silah, mühimmat ve benzeri bulunması sağlanacak. Peki bir ay önce 6 Nisan 2009 tarihinde Fethullah Gülen herkul.org sitesindeki konuşmada ne demişti? Evlerimize içimize adam sokmaya çalışacaklar. Sonra da ellerine Kalaşnikov verecekler. Plan diyor ki Fethullah grubu silahlı terör örgütü kapsamına aldırılacak. Fethullah Gülen bir ay önce diyor ki sonra hiç silah milahı, tabancası, hatta çuvaldızı bile olmayan insanlara terörist damgası vuracaklar. Yapmak istediklerini yapacaklar bununla. Plan diyor ki, ihbara dayalı ev baskınlarında silahın yanı sıra Hümeyni gibi objelerin aynı ortamda bulunması sağlanacaktır. Fethullah Gülen bir ay önce diyor ki, kitapların arkasındaki zatın posterlerini evlerin duvarlarına asabilirler. Plan diyor ki, personelin sıradan dahi olsa arkadaş çevresindeki en olumsuz kişi onların en yakın arkadaşı gibi gösterilerek Fethullah Gülencilerin iç yüzüymüş gibi düşünülmesi sağlanacaktır. Fethullah Gülen bir ay önce diyor ki, bir taraftan bunları oluşturacaklar, bir taraftan işte irtica hareketi falan diyecekler. İrtica ile irtibatlandıracaklar. Sahi, bu irtica ile eylem planını kim hazırladı? 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.